Ayrım 29, sayfa 119, Sivas'a doğru ve Sivas Kongresi. 29 Ağustos'ta Erzurum'dan Sivas'a hareket edilir. İstanbul'da Dahiliye Nezareti daha 29 Temmuz'da Sivas Valisi'ne Mustafa Kemal ve Rauf Beylerin tevkifleriyle, parantez içinde yakalanmaları ve tutuklanmaları, İstanbul'a gönderilmesi için emirler vermiştir. Harbiye Nezareti'nin bu yolda kolordu kumandanlıklarına tebligat yaptığı da bildirilir. Ama bu emirleri yazanlar da, alanlar da bu emrin yerine getirilemeyeceğini bilirler. Fakat bürokrasinin aciz içinde kaldığı zaman kendi kendini aldatarak oyalaması bir gelenektir. İşte şimdi Mustafa Kemal, kendisinin tevkifi ve İstanbul'a yollanması hakkındaki yazışmaların dosyalar teşkil ettiği Sivas yolundadır. 2 Eylül'de Sivas'a varacaktır. Fakat yolda sıkıntılı bir gün yaşanır. Erzincan'dan ayrılırken Çardaklı Boğazı'nın Kürtler tarafından kesildiği ve hareket etmemeleri söylenir. Çardaklı Boğazı Erzincan Ovası'nın batısında başlar. Yer hanlarından Çardaklı hanlarına kadar yükselerek devam eder. Güneyde Danaveli Dağı ardından uzakta Ebedi Karlı Munzur silsilesi görülür. Kuzeyde Çemen Dağı ve Karadağ uzanır. Çardaklı'dan sonra Bulgar Çayırı'na inilir ve nihayet ilk köye varılır, Melek Şerif. Erzincan'dan buralara kadar ve aşağı yukarı bir günlük yolda hiç köy yoktur. Dağlar, yollar ıssızdır. Bir kuşak önce bu dağlarda, boğazlarda, ormanlardan güneş görülmezmiş. Ama şimdi her yer çıplaktı. İşte bu boğaza girerken Mustafa Kemal'e "Boğaz tutulmuştur, gitme" derler. Ama o birkaç arkadaşını önce çıkarır ve emri şu olur. Sağdan soldan gelen atışa bakmayarak otomobiller süratle yol üzerinde hareket edeceklerdir. Vurulan ölen olursa onlarla meşgul olunmayacaktır. Şoseyi kapayan eşkıya ile temas olursa otomobillerden inilip onlarla çarpışarak yolu açacağız. Kafile bu tertiple hareket eder ama eşkıya görünmez. 2 Eylül 1919'da Sivas'a varılmıştır. Mustafa Kemal daha Erzurum'dayken İstanbul'a Sadrazam Ferit Paşa'ya uzun bir şifre telgraf gönderir. Onun da duygularını okşayacak sözcüklerle fakat kesin olarak Anadolu'ya karşı olmaktan vazgeçmesini, milletin artık iradesini yerine getirmeye muktedir olduğunu, İstanbul hükümetinin meşru olan milli akıma dayanmak yolunu tutmasını, Mebusan Meclisi'nin bir an önce toplanmasını ister. Müracaatın tesirsiz kaldığını söylemeye tabii lüzum yok. Bu arada ve ta Haziran'dan beri İstanbul'daki işgal kumandanlıklarının Mustafa Kemal'i geri getirtmek yolunda İstanbul hükümeti üstündeki baskıları devam eder durur. Dipnot: 19 Mayıs'ta Fransız Generali Mill'in Mustafa Kemal'in niçin büyük karargahla Anadolu'ya gönderildiğini sorar. 6 Haziran'da General Mill, Mustafa Kemal'in geri çağrılmasını talep eder. 8 Haziran'da Dahiliye ve Harbiye Nezaretleri Mustafa Kemal'i geri çağırırlar. 17 Haziran'da Amiral Galtrop hem Mustafa Kemal hem de Konya'daki Cemal Paşaların geri çağrılmalarını ister. 2 Temmuz'da Amiral Galtrop Mustafa Kemal'e kanun dışı muamele yapılmasını ister. 20 Temmuz'da Mustafa Kemal için tevkif emri çıkarılır. 30 Temmuz'da Harbiye Nazırı Erzurum'a tevkif emrini verir. Sivas Valisi Mustafa Kemal'in Sivas'a dönmesini pek istemez. Bir takım tehlikeler gösterir. Fakat yolcu yolunda yürüyecektir. Ve bu emel yolcusu dağları aşıp gelecektir. Öyle de olur. Mustafa Kemal Sivas'a kalabalık gösteriler içinde girer. Sivas Valisi Reşit Paşa o günü ve Sivas günlerini hatıralarında çok etraflı bir şekilde anlatır. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'da saat 14'te Sivas Lisesi salonunda açılır. Bilindiği gibi bu kongreye 21-22 Haziran'da Amasya Mukarreratı ile karar verilmiştir. O tarihten beri kongreye murahhas göndermeleri için vilayetlerle muhabere edilmektedir. Ama İstanbul dahil olduğu halde muhtelif vilayetlerden ancak 31 murahhas gelmiştir. Mesela Doğu Karadeniz ve Güney vilayetlerden kimse yoktur. Hatta hamiyetli bir genç olan ve kendiliğinden kongreye katılan Rasim Bey'i saymazsak Sivas bile kongreye temsilci vermemiştir. Mustafa Kemal gelmeden Sivas'ta toplanan 25 kadar delege kongreye sunulmak üzere özel bir muhtıra hazırlarlar. Halbuki Mustafa Kemal için konu Erzurum Kongresi'nin nizamnamesini ve esas gayelerini kabul etmek, Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile heyeti temsiliyeyi de bütün vatanı kapsayacak yetkilerle teçhiz ederek milli bir teşekküle ve merkeze vücut vermekten ibarettir. Ama Mustafa Kemal davasında yalnız gibidir. Hatta etrafında kendi liderliğine karşı hem de kendi yakınlarından gelen bazı tepkiler sezer. Tokat'tan kongreye gelen Bekir Sami Bey'in kaldığı evde Rauf, Kara Vasıf, İsmail Hami Beyler ve daha başkaları toplanırlar. Mustafa Kemal'in kongrede reis olmaması için kararlar alırlar. Kongrenin açılışından az önce Rauf Bey bu kararı kendi düşüncesiymiş gibi paşaya açıklar. Ama paşa bu toplantıdan da, karardan da haberlidir ve Rauf Bey'e karşılığı biraz sert olur. Böylece Mustafa Kemal artık geri çekilecek noktayı aşmıştır. O da direnir, tertiplerini alır. Doğu vilayetlerinin ayrıca temsilcileri olmadığından Erzurum Kongresi'ne katılıp oradan gelen ve kendisiyle Rauf Bey, Hoca Raif Efendi, Şeyh Feyze Efendi'den ibaret olan heyeti Doğu vilayetleri temsilcileri olarak kongreye sokar. O sırada İstanbul'dan ve Amasya üzerinden gelip Sivas'ta bulunan Bekir Sami Bey'i de heyete katar. Heyet üyeleri için temsil belgesi imzalanır. Sivas Kongresi'nin zabıtları bugün Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı arşivlerinde bulunmaktadır. Kongre için Mustafa Kemal'in 1927 nutkunda ayrıca bilgi vardır. Mazhar Müfit Kansu'nun hatıraları bu konuda çok değerlidir. Ötede beri de dağınık bazı bilgiler de çıkmıştır. Harp Tarihi Teşkilatı da bu safhayı ele almıştır. Fakat henüz tam, toplu, vesikalı eserlerin yazılmamış olması bir eksikliktir. Dipnot, bu arada Vehbi Cem Aşkun'un Sivas Kongresi isimli eserini zengin malumat ve hatıralar bakımından bir istisna olarak kaydetmeliyiz. O günlerde Sivas valisi bulunan Reşit Paşa'nın hatıralarını bu vesileyle de hatırlatmalıyız. Bu kongreye ve havasına eğinildiği zaman insanın kafasında ilk beliren sual şudur. Mustafa Kemal bu berzahtan nasıl çıktı ve kongre bu geçitten nasıl kurtuldu? Çünkü hava daha kongre açılmadan önce karışıktır. Önce değindiğimiz gibi içlerinde Rauf Bey'in de dahil olduğu bir heyet Mustafa Kemal'in kongreye reis olmaması kararındadır. Milli istiklal değil, bir yabancı devletin himayesi, parantez içinde manda davasını güden delegeler, daha kongre açılmadan özel toplantılar tertibine başlamışlardır. Dipnot, bu himaye, manda, hareket ve teşebbüsleriyle bunlara ilişkin konular ve gelişmeler, Mazhar Müfit Kansu'nun daha önce işaret ettiğimiz hatıralarında en toplu şekilde verilmiştir. Parantez içinde Sivas Kongresi bahsi. Himayecilik fikri Amasya Mukarreratı'na imza koyan Refet Bey'i, parantez içinde Paşa bile sarmıştır. İstanbul'dan gelen delegasyona İstanbul'da ayrıca telkinler de yapılır. Dipnot, İstanbul'da tertiplenen protesto mitinglerinin büyük bir şöhreti ulaştırdığı Halide Edip Adıvar Hanım'ın 10 Ağustos 1919 tarihini taşıyan ve Amerika himayesinin kabul edilmesini savunan mektubu bu aradadır ve Mustafa Kemal'e yazılmıştır. Bu mektubun sonu, "Hürmetlerimi gönderirim, muvaffakiyetinize dua ederim. Milli davada canıyla başıyla çalışanlar arasında sadece bir asker tevazu ile sizinle beraber olduğumu beyan ederim" sözleriyle biter. Hatta İstanbul'dan gelenler Sivas'a Brown adlı bir Amerikan gazetecisi bile getirmişlerdir. Onlar bu gazete muhabirine Amerikan Cumhurbaşkanı kadar önem verirler. Erzurum Kongresi'nde Trabzon delegeleri olarak temsil heyetine seçilen fakat kongre bitmeden Erzurum'dan memleketlerine dönen ve Sivas'a da gelmeyen bazı eski Trabzon mebusları oradan Mustafa Kemal'e yazdıkları iddialı bir mektupla Sivas Kongresi'nin umumi bir kongre haline gelmesini ve bir temsil heyeti seçilmesine karşı olduklarını bildirirler. Aynı tarihte Erzurum'da Mustafa Kemal'e karşı bir kıpırdama başlamıştır. Kazım Karabekir Paşa bile Mustafa Kemal'e Trabzon delegeliğiyle aynı görüşte olduğunu bildirir. Himaye meselesi ortaya atılınca karışıklık daha da artar. Pek az delegeler dışında hemen herkes yabancı sermaye peşindedir. Fazla olarak Sivas'a bir takım yabancı subaylar da gelmiştir. Tam o sırada hasıl olan bir durum işi İstanbul'la münasebetlerin fiilen kesilmesine götürür. 12 Eylül 1919 İstanbul'da Dahiliye Nazırı Adil Bey, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa ile Posta İdaresi, kongrenin padişahı olan dilek ve müracaatlarının saraya ulaştırılmasına engel olurlar. Mustafa Kemal çetin şartlar içine düşer. Bir protesto mekanizmasını harekete getirmeye çalışır. Bu da yürümeyince Anadolu'nun İstanbul'da her türlü haberleşme ve ilişkilerinin kesilmesini tebliğ eder. Kendisi de Posta Nazırı ile Dahiliye Nazırı Adil Bey'i, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'ya milletle padişahın aralarına girdikleri için çok sert suçlayıcı telgraflar çeker. Fakat bu münasebet kelimesi dahilde de tam tasvip görmemektedir. Tebligatını umumi kongre imzasıyla yapmak zorunda kalır. Ama umumi kongre ne demek? Postaneler, vilayetler, kol ordular bu imzayı yadırgarlar. Hatta bir aralık kongre havada kalır gibi olur. Kaldı ki kongre içinde de birlik yoktur. Gene o sırada yeni bir tehlike baş gösterir. Elazığ valiliğine ve oradan Sivas vali ve kumandanlığına tayin edilen Ali Galip, Elazığ'da Kürtleri ayaklandırıp silahlandırarak ve İngilizlerden yardım görerek Sivas'a baskın yapmak, kongreyi dağıtmak, öncüleri tevkif etmek teşebbüsüne geçer. Kürtçülük hareketinin Avrupa'daki organizatörleri olan Bedirhan kardeşlerle bir İngiliz subayı da Elazığ'a gelmişlerdir. Cidden tehlikeli, korkulu günler yaşanır. 20 askeri olsun bir yere toplayabilmek için Mustafa Kemal çırpınır durur. Fakat müracaat edilen askeri makamların cevapları hep ümit kırıcıdır. Günler, geceler didinmekle, uykusuzlukla geçer. Fakat sonunda zaten hain ve her hain gibi korkak olan Ali Galip tam hükümet kasasını soymak üzereyken ürkütülür. İngilizler de, Kürtler de Halep istikametine kaçarlar. Sivas'ta derin bir nefes alınır. Dipnot, bu olayda İstanbul hükümetinin haince olduğu kadar gülünç ve ahmakça tertipleriyle Ali Galip'in sefil teşebbüslerine ait bütün muhabereler Sivas'ta günü gününe Mustafa Kemal'in eline geçer. Bu belgeler kısmen Atatürk'ün nutkunda yer alır. Fakat tamamı Reşit Paşa'nın hatıralarında vardır. İşte bu hava içindedir ki kongre yabancı himaye tartışmalarına dalar. Sinir gerginliği son haddine varmıştır. Hemen herkes yabancı himaye peşindedir. Peki ama milli direnişi geliştirmek, milli istiklal savaşını açmak ve savaşa bir baş bir merci yaratmak için girişilen ve bu kadar çilelere mal olan bu insanüstü gayret, yabancı bir devletin himayesini istemek için miydi? Mustafa Kemal'i tazik eder dururlar. Çabuk Amerikan himayesini isteyin. Bir dakika kaybedecek vakit yok. İstanbul'da filan Amerikalı veya Amerikan heyeti cevap bekliyor. Yoksa fırsat kaçacak. Biz kendimizi idare edemeyiz. Borçlarımızı ödeyemeyiz. Bizden bunlar geçmiştir. Çabuk çabuk. Aman yabancı devlet himayesi. Kongrenin açıldığı karışık havaya rağmen Mustafa Kemal 3 oy farkla reis seçilmiştir. İlk 3 toplantı gününü yiyen şekil veya duygu tartışmalarına rağmen 4. gün konuya girilebilmiştir. Erzurum Kongresi'nin nizamnamesi ve esas gayeleri bu kongreden de geçirilebilmiştir. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Vilayet-i Şarkiye yerine Vatanın Bütünü gibi sözler konularak cemiyet bütün Türkiye'nin mukavemet teşkilatı haline almıştır. Kongre, bütün Türkiye'yi temsil eden bir kongre haline gelmiştir. Seçilen temsil heyeti, Türk Milli Mukavemetini yönetecek bir temsil heyeti vasfında görünür. Dipnot, heyeti temsilciye şöyle teşekkür etmişti. Mustafa Kemal, asker, parantez içinde istifa etmiştir. Rauf, emekli bahriyeli, parantez içinde eski bahriye nazırı. Refet, kurmay albay, eski kolordu kumandanı, parantez içinde istifa etmiştir. Raif, eski Erzurum mebusu. İzzet, eski Trabzon mebusu. Servet, eski Trabzon mebusu. Şeyh Feyzi, Erzincan Nakşibendi şeyhi. Bekir Sami, eski Beyrut valisi. Masar Müfit, eski Bitlis valisi. Ömer Mümtaz, eski Ankara mebusu. Hakkı Behiç, eski mutasarrıflardan. Husrev Sami, İttihatçı asker, sonra Eskişehir mebusu. Mustafa, Nideli, Ratipzade. Bu arada Manda, parantez içinde yabancı himaye dilekleri, kongrenin kararı haline girmemiş, atlatılabilmiştir. İstanbul'la Anadolu'nun münasebetlerinin kesilmesi buhranı ise 30 Eylül'de ve damat Ferit'in sadaretten düşmesi, yerine Ali Rıza Paşa isminde eski nesilden fakat sağduyulu bir zatın gelmesi, Anadolu'daki milli hareketin ilk defa İstanbulca bir muhatap olarak sayılması suretiyle sona ermiştir. Bu arada bir de Misak-ı Milli'nin ilk esaslarına vücut verilmiştir ki bu misak milli direniş ve mücadelenin hedef ve sınırlarını tespit etmektedir. Milletin kendi mukadderatını kendi tayin etmesi ve kendi sınırları içinde kayıtsız şartsız İstiklal Savaşı'nda birleşen bu milli misak görüşü ileride İstanbul'da toplanacak Mebusan Meclisi'nde ve bu meclis yabancı silahlı kuvvetler tarafından taarruza uğrarken bir milli ant olarak ilan edilecektir. Sivas Kongresi 12 Eylül 1919'da çalışmalarına son verdi. Kongre Erzurum prensiplerine yeni bir şey ilave etmedi. Beliren çeşitli eğilimlere rağmen sonunda onları zedelemeden koruyabildi. Milli harekete milli bir boyut verdi. Milli bir merkez, milli bir merci vücuda getirildi. Mustafa Kemal bu milli hareketin yetkili öncüsü olarak belirdi. Dipnot, Mustafa Kemal'in Anadolu'da teşkilatlandırmaya giriştiği milli hareketin en sonunda varacağı gelişmeyi daha Sivas Kongresi günlerinde ve ilk defa İstanbul'da yüksek komiser olarak çalışmış olan İngiliz amirali de Robesque anlamış görünmektedir. İngiliz dış politikasına ait vesikalar cilt 3'te Profesör Yeşken'in tespit ettiğine göre Amiral de Robesque, Londra'da Hariciye Nazırı Lord Curzon'a 13 Eylül 1919 tarihli raporunda şunları yazmaktadır. Alınan bütün haberlere göre milli hareket Anadolu'da müstakil bir cumhuriyete doğru gitmektedir. Bu yeni milliyetçi parti bugünkü damat Ferit hükümetinden ziyade milli hareketi temsil etmektedir. Tevfik Bıyıkoğlu, Atatürk Anadolu'da sayfa 54. Sivas Kongresi çalışmalarının sonunda bir beyanname yayınladı. Bu beyannamede kongrenin kararları 10 maddede hülasa edilir ve başlıca şu esasları toplar. 30 Ekim 1918 tarihinde ve mütareke imzalandığı sıralardaki sınırlar dahilinde kalıp, ezici bir İslam ekseriyetini barındıran topraklar içindeki Osmanlı toprakları hiçbir surette bölünmez bir bütün teşkil eder. Osmanlı topluluğunun bütünü milli istiklalin sağlanması, saltanat ve hilafet makamının dokunulmazlığı için Kuvayi Milliye'yi amil ve milli iradeyi hakim kılmak esaslı kesindir. Vatanın neresinde olursa olsun bir işgale ve Rumluk Ermenilik teşkili gibi teşebbüsleri birlik halinde savunmak ve dayatmak esası meşrudur. Azınlıkların hak müsavatı kabul ve siyasi hakimiyetle içtimai muvazeneyi bozacak esaslar reddedilir. Hükümet bir dış baskı karşısında mülkün herhangi bir parçasını terk zorunda kalırsa buna karşı bütün tedbirler alınır ve kararlar verilebilir. İstiklal ve milliyet esasına riayet gösteren dış iktisadi ve teknik yardımlar kabul edilir. Merkezi hükümet milli iradeye tabi olmalıdır. Milli meclis toplanmalıdır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyetin bir temsil heyeti vücuda getirilmiştir. Kongre toplantısını sona erdirirken İstanbul'la ilişki ve bağıntı henüz kesiktir. Bu ilişki kesilmesinin milletin emirlerini nazara alacak bir hükümet kurulmasına kadar devam edeceği ilan olunmuştu. Damat Ferit'in 4. kabinesi 30 Eylül 1919'da, parantez içinde yahut 2 Ekim, düşüp Ali Rıza Paşa kabinesi iktidara gelince temsil heyeti yeni hükümete özetle şu teklifleri yaptı. Yeni hükümet Erzurum ve Sivas kongrelerinde tespit edilen teşkilat ve meşru olan milli maksatlara riayet edecektir. Milli meclis toplanıp murakabeye başlayıncaya kadar milletin mukadderatı hakkında karar almayacaktır. Sulh konferansına milletin güvendiği şahsiyetler gönderilecektir. Ali Rıza Paşa'nın sadrazamlığa getirildiği günden bu kabinenin düştüğü 3 Mart 1920 tarihine kadar heyeti temsiliye ile İstanbul arasında durmadan muhabereler sürer. İstanbul kabinesinde Harbiye Nazırı Mersinli Cemal Paşa temsil heyetinin bir nevi temsilcisi gibi görünür. Fakat olumlu neticeler yok gibidir. Yalnız şu olur ki arada seçimler yapılır. Mustafa Kemal bu seçimlerde Erzurum mebusu olur. Arkadaşları da çeşitli yerlerden mebus seçilirler. Heyeti temsiliye 22 Aralık 1919 tarihine kadar Sivas'ta kalır. Dipnot, Sivas Kongresi sırasında temsil heyetinin masrafları ve beslenme meseleleri oldukça sıkıntılı safhalar geçirmiş gibi görünmektedir. Mustafa Kemal'in yanında ve asker olarak bulunanların Erzurum'da olduğu gibi kolordu kadrosunda misafir kaydedilerek oradan maaş almaları mümkündü. Çoğu sivil olan temsil heyeti ve kongre üyeleriyle maiyet memurlarının Sivas'taki geçim ve beslenme meseleleri üzerinde ise bazı bilgilere sahip bulunuyoruz. O sırada İstanbul hükümetince vazifesinden uzaklaştırılıp Mustafa Kemal grubuna katılan Kaymakam Nizamettin Bey, parantez içinde Nizamettin Atakar, vali, Sivas günlerinde temsil heyetinin muhabere ve günlük iaşe işleriyle meşgul olmuş ve bu husustaki hatıralarını anlatmıştır. Bu hatıralardan bazı özetler alıyoruz. Bir gün Mustafa Kemal Paşa'ya çarşıda kasaba bakkala borçlandığımızı ve para kalmadığını söyledim. Bunları Rauf yanımdayken tekrar aç dedi. Rauf Bey'le otururken vaziyeti anlattım. Paşa, ben şimdiye kadar olanı 700-800 liramı verdim, başka param yok dedi. Rauf Bey 100 altın verdi. Parantez içinde o sıralarda kağıt para ve altın arasında fark çok değildi. Şimdi bununla idare et, sonra beni gör dedi. Bu paralarla 20 kişiyi bulan Mustafa Kemal Paşa ve maiyetiyle kongre azalarının iaşesini temin ediyorduk. Mustafa Kemal Paşa herkesten hissesine düşen masrafı almak teklifini kabul etmiyordu. Kimden ne isteyeceksin? Yanındakilerin bazısı mülazım, parantez içinde teğmen. Maaşının bir kısmını zaten İstanbul'daki ailesine bırakmış. Bir de burada masraf. Buna dayanabilir mi? Nasıl olur? Türkiye İstiklal Mücadeleleri Tarihi, Nizamettin Bey'in Anıları. Mustafa Kemal'in 700-800 lirasının Erzurum'da sunulan 1000 liranın yollardaki masraflardan artanı olması mümkündür. Sivas'tan Ankara yoluna çıkılırken tabii sıkıntıdaydılar. Heyete yolda biraz para yardımının Kırşehir civarındaki Hacı Bektaş mevkiinde ve tarikatın şeyhi Cemalettin Efendi tarafından yapıldığı söylenir. Ama bu konuda bir doğrulama yoktur. Ankara'daki durum aşağıda ayrıca açıklanacaktır.